Ayrım 29.
Feodalite ancak terminoloji bakımından feodum, fief, feodal yurtlu sözcüğüne bağlıdır. Bu tarihçiler feodal sönyörün siyasal iktidarını ekonomik ve toplumsal süreçlerle olan bütün bağıntıların dışında ele alıyorlardı. Bunun içindir ki feodaliteyi aynı kolaylıkla İsa'nın ölümü 1. bin yıllarda Mezopotamya ve Eski Mısır'da ve İsa'nın ölümü 1. bin yıllarında Çin'de, Arabistan'da, Batı Avrupa'da ve Doğu Avrupa'da buluyorlar. Strayer ve Colburn'a göre Hindistan ve Rusya feodaliteden sıkınabilmiş olsalar gerekti. Strayer ve Colburn'un anlayışları toplum tarihinin dönemler halinde bilimsel bölünmesini kabul etmeyen geçmişin ve içinde bulunduğumuz zamanın gerçek olgularını, eğer bunlar kendi siyasal anlayışlarına aykırı ise görmezden gelen burjuva tarihçilerin bu kesiminin tipik anlayışlarıdır. İkinci bölüm. Feodalitenin açılıp gelişme çağı. 1. Zanaatçılığın ve ticaretin ilerlemesi. Kesin olarak kurulmuş feodalitenin niteleyici bir yönü, kentlerin zanaat ve ticaret yığınakları, ticari üretim merkezleri olarak hızla ilerleyişidir. İlkel zamanlarda başlayıp kölelikte derinleşen zanaat ile tarım arasındaki ayrılık duraksamış bulunuyordu. Köleci imparatorluklarının dağılıp parçalanması ekonomik durgunluğa sıkı sıkıya bağlıydı. Birkaç Asya ve Kuzey Afrika sitesi bir yana kentler ticaret ve zanaat merkezi olmaktan çıktılar. Feodalite koşulları içinde zanaatçılıkla tarımın birbirinden ayrılmalarının yeni aşaması birdenbire gelmedi. Feodal toplumda üretici güçlerdeki ilerlemenin dürtüp hızlandırdığı karmaşık bir sürecin sonucu oldu. Zanaatlarda uzmanlaşma. Uzmanlaşma Batı Avrupa'da, özellikle bu ayrılmanın en belirgin olduğu Fransa'da oldu. Birçok köylü senyöre ayrıyantı yalnız tarım ürünü olarak değil, aynı zamanda zanaat eşyası olarak, en çok da dokuma, çuha ve yünlü kumaşlar olarak ödüyorlardı. Tarım aletleri zamanla yetkinleşiyordu. Özellikle demirli saban çok yaygınlaştı. Bitki örtüsü, yakılan alanlar ve meralar üzerindeki tarımın yerini kesinlikle 2 ya da 3 yıllık almaşık ekim alıyordu. Bağlar, meyve bahçeleri, sebze ekimi yaygındı. Artık köylü ailesi zanaat imalatına daha fazla zaman ayırabilirdi. Aile üyelerinin bazısı ise zamanlarını tümüyle tek bir tarım dışı uğraşa ayırmaya başladılar. İlkin demircilik ve çömlekçilik dalları oluştu. Yapı tekniği ilerliyordu. Su değirmenlerinin yayılması üretimin gelişmesinde önemli bir rol oynadı. İnsanlar zaman zaman büyük taş yapılar yapmaya giriştiler. Egemen sınıfın temsilcileri artık yünlü kumaşları keten kumaşa üstün tutuyorlardı. Böylece yünlü kumaşların üretimi arttı. Her gün daha çok sayıda köylü uzman zanaatçı haline geliyordu. Bazı köylüler rantın tümünü senyörlere zanaat eşyası olarak ödüyorlardı. Zaten çoğu kez kendi köylerinin bütün gereksinmesini sağlıyorlardı. Bu da onlara bir miktar para biriktirme olanağı veriyordu. Kendileri gene köylü olarak kalıyorlardı. Ama artık tarım onlar için tek geçim aracı değildi. Zanaatçı ile pazar arasında ilişkilerin kurulması. Uğraşlar zanaatçı ile pazar arasında ilişkilerin kurulması ile yeni bir aşamaya girmiştir. Feodalitenin oluşumu çağından beri yardımcı bir uğraşa da sahip olan köylüler, senyörlerinin izniyle yaptıkları eşyayı satmak üzere bayram günlerinde büyük şatoların ve manastırların duvarı dibinde kurulan en yakın panayıra gidebiliyorlardı. Ama bu ticaret sürekli bir niteliğe sahip değildi ve zanaatçılık ile tarım arasında tüm toplum ölçüsünde bir kopma oluşturmuyordu. Zanaat eşyası ancak rastlantı sonucu meta haline geliyordu. Başlangıçta zanaatçılar ile çiftçiler arasındaki ayrılma yurtluğun dar çerçevesi içinde gerçekleşti. Ama uzmanlaşmanın ilerlemesiyle zanaatçı gittikçe daha sık olarak ürününü sürmek ve gereksinmesi olan her şeyi satın almak üzere pazara gitmeye başladı. Zanaatçı meta üreticisi haline geliyordu. Kent ile kır arasında toplumsal iş bölümü. Usta zanaatçı köyde yeterli bir pazar bulamıyordu. Üstelik feodal sömürü ona ağır geliyordu. Köylü zanaatçılar yurtluktan ayrılmak, ürettikleri eşyayı daha rahatlıkla satışa sunabilecekleri ve senyörlük boyunduruğundan kurtulabilecekleri yerlere gitmek eğilimindeydiler. Bazıları bunu gizlice kaçarak yapıyorlardı. Başkaları senyöre bir miktar para ödemeyi kabul ederek senyörün izniyle köyden ayrılıyorlardı. Her zaman paraya gereksinmesi olan senyörler serflerinin bu koşulla köyden ayrılmasına izin veriyorlardı. Önceleri köyden ayrılma izinleri kısa süreliydi. Örneğin Panayır'a gitmek için ya da kış sürecince, yani derebeylik toprakları üzerinde kol gücü pek gerekli olmadığı zaman köyden ayrılabiliyorlardı. Ama sonradan bu izinler daha uzun süreli oldu. Usta zanaatçıların dışında ancak bazı fırsatlarda kendi özel gereksinmelerini sağlamak için zanaatçılık yapan basit çiftçiler de köyden ayrılıyorlardı. Demek ki bu olgu giderek yurtluğun ve komünün sınırlarını aştı. Toplumun bütününü kapsadı. Bu toplumsal iş bölümü daha sonra kent ile köy arasındaki çelişkileri doğuracaktır. Kasabaların kuruluşu. Köylerden kaçan ya da senyörlerinin izniyle ayrılan köylüler, zanaat eşyasının daha kolay satılabildiği, ham madde kaynaklarına yakın, aynı zamanda kendilerine güvenlik sağlayan yerler arıyorlardı. Bu yerleri kralların, prenslerin ve psikoposların konutlarının duvarları altında, büyük yönetsel merkezlerin yakınlığında buluyorlardı. Kaçak serfler, gönüllü olarak çoğunlukla berkitilmiş olan büyük manastırların ve abbeliklerin yakınlarında yerleşiyorlardı. Köylerden ayrılıp giden köylüler, kervanların mola verdikleri yerlerde, karayolları ya da nehir yolları kavşaklarında, ürünlerin sık sık trampa edildiği yerlerde yerleşmeye çalışıyorlardı. Öte yandan zanaatçılar da kendi ürettikleri metalları buralarda kolaylıkla satışa sunabiliyorlardı. Bunun bir başka nedeni de serflerin bu gibi yerlerde yük boşaltıcılığı, kayıkçılık, mavnacılık ve bunun gibi geçim kapıları bulabilmeleriydi. Köylülerin kişisel bağımlılıktan kurtulmaları. Böylece köylüler, genel kural olarak serfler, yavaş yavaş feodal boyunduruktan kurtuluyorlardı. Çünkü rastlantı olarak kral ve yerel senyör el emeğine karşı aynı ölçüde ilgi duyuyordu. Bir miktar para biriktirebilen köylüler, kendi kişisel bağımlılıklarından doğan angaryaların karşılığını ödüyorlardı. Bazen rant vermeyi düpedüz reddediyorlar ve köye geri dönmüyorlardı. Senyörlere gelince onlar serfleri zorla geri getiremiyorlardı. Böylece de bu köylüler özgür oluyorlardı. İtalya'nın ve Güney Fransa'nın kentleri. İtalya'nın ve Güney Fransa'nın Bizans'la ve Doğu ülkeleriyle ticaret bağları, İtalya'da Venedik, Cenova, Pisa, Napoli, Fransa'da Marsilya, Arles, Narbonne ve Montpellier gibi kentlerin hızla ilerlemesine yardımcı oldu. Bu iki ülkede ticaret ve zanaat ocakları olarak kentler daha 8. yüzyılda doğuyorlar. Tuna ve Ren nehirleri vadilerinde ve İngiltere'de ise kentler 10 ve 11. yüzyıllarda ortaya çıkacaklardır. Rus kentleri. Yukarıda belirttiğimiz gibi Kiev daha 10 ve 11. yüzyıllarda büyük bir kentti. O çağda bile Novgorod önemli bir ticaret ve zanaat merkeziydi. En sonu Çernigov, Smolensk ve Polotsk'ta ortaçağ Rus ekonomisinde büyük bir rol oynuyordu. 9 ve 11. yüzyıllarda Moskova ticaret merkezlerinin yol kavşağı oldu. Kent 12. yüzyılın ortalarından başlayarak daha hızlı ilerledi. 13. yüzyılın başında bir prenslik olan Moskovi'nin başkenti oldu. Rus kentlerinin çoğu şu plana göre kuruldu. Kentin ortasında bir hendekle ve kalın surlarla çevrili bir ordugah, Kremlin bulunuyor. Prens ya da Voyvoda askeri birliği, Dujina ve nedimleriyle burada yaşıyordu. Ordugah çevresinde tüccar ve zanaatçıların oturduğu kasabalar kuruluyordu. Rus kentleri Volga, Kokas, Bizans, Orta Asya, İran, Arap devletleri ve Akdeniz ülkeleriyle ticaret yapıyorlardı. Rusya'da Slavlar, İskandinavya, Bohemya, Moravya, Polonya, Macaristan, Almanya ve bunun gibi aracılığıyla Baltık Denizi bölgelerinde yayılıyordu. Ticari üretim tüccarlar. Feodaller gittikçe daha kalabalık olmak üzere zanaat ürünlerini satın almak ve tarım ürünlerini satmak için pazarlara koşuyorlardı. Köylüler de sonunda feodaller gibi bazı ürünleri pazardan satın almaya başladılar. Feodaller tarafından gittikçe daha çok ezilen köylüler kırı terk ediyorlar ve böylece giderek zanaatçılığın ve ticaretin merkezi haline gelen kasabaları büyütüyorlardı. Bu kasabalarda yaşayanların buğdaya ve başka tahıllara gereksinmesi vardı ve bu da kent ile kır arasındaki değişimlerin gelişmesinin nedeniydi. Kırdan göç ile başlayan toplumsal iş bölümü yeni bir hız kazandı. Toplumsal üretimin bir tek alanı bir yanda tarımsal üretim, bir yanda da sanayi üretim olarak çiftleşti. İmal edilen ürünler meta haline geldi. Yeni bir toplumsal tabaka, kendilerini yalnızca ticarete veren tüccarlar tabakası ortaya çıktı. Tacirler zanaatçılardan ürettikleri eşyayı satın alıyor, pazarda yeniden satıyorlardı. Eskiden zanaatçı imal ettiğini kendisi satarken şimdi bu işi onun yerine tüccar yapıyordu. Lonca'nın doğuşu. Toplumsal iş bölümü yalnızca sonradan kentleri oluşturacak olan zanaat kasabalarının Borgades kuruluşu ve bir iç pazarın yaratılması sonucunu doğurmakla kalmadı, toplumsal ve siyasal ilişkilerde de değişikliklerin nedeni oldu. Kırsal bölgelerden kaçan köylüler kendi topluluk ilişkilerine ait töre ve adetleri her yana yayıyorlardı. Yeni belediyelerden, komünelerden, geleceğin kentlerinin ilk çekirdekleri ortaya çıkıveriyordu. Belediyeler etkinliklerine giren en önemli işleri, zanaatçılığı, ticareti, hala nüfusun bir bölümünün çalıştığı tarımı, komşu feodallere karşı savunmayı ve bunun gibi düzenliyorlardı. Belediyeler kentlerde yerleşmiş olan eski köylü serflere etkin bir yardım sağlıyorlardı. Onlara senyörün baskısını sarsmak ve özgür bir insanın kişisel ve maddi haklarını elde etmek için yardım ediyorlardı. Belediyelerin yönetimi altında yavaş yavaş meslek loncalarının temelleri atılıyordu. Bunlar henüz az gelişmiş olan bir meta üretimi toplumunun ekonomik niteliğine uygun düşüyordu. Ticaretin gelişmesi ve feodal düzende paranın rolü. Gelişmekte olan ticaret, paranın özellikle ticaret sermayesinin önemini arttırıyordu. Bu henüz kapitalist ilişkilerin doğması demek değildi. Bunun için emek gücünün de meta haline gelmesi gerekecekti. Yavaş yavaş feodal düzende para, kölelik çağında yerine getirdiği ve kapitalizmde de yürürlükte olan görevlerine yeniden başlıyordu.
Ayrım sonu.